Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 11 ayrımdan oluşmaktadır.
Avukatımı istiyorum. Bekir Coşkun.
Ayrım 1.
Ön söz. Yazı beklerken kar geldi. Ben oturup satırlarımı yazarken küçük kar taneleri yaramaz birer kelebek gibi odamın camında oynuyorlar. Ağaçlar, çatılar, karşı tepeler bembeyaz. Hava soğudu. Isı eksi bilmem kaç derece dediler. Ama okurlarım o satırları okurken ortalığın günlük güneşlik olacağını, gömlekle belki de atletle dolaşacaklarını biliyorum. Çünkü benim yazılarımla hava şartları hiçbir zaman ve asla birbirini tutmadı. Hava ne kadar da soğuk, kar yağıyor şeklindeki yazılarımı okurlarım devamlı bunaltıcı bir sıcakta okudular. Aman ne kadar da sıcak, insan terliyor. Başlıkta yazımı okuduklarındaysa kenti kar kaplamıştı. Ki karpuz dondurmayla ilgili yazılarım hep kışa, lahana ile kestane yazılarımsa genellikle yaza denk geldi. Bu nedenle de hiçbir zaman şemsiyenizi alın, paltonuzu giymeden sokağa çıkmayın gibi önerilerimi tekrarlamadım. Mevsimleri hep kaçırdım. Baharlar kaçtı. Ben baharı tanımam. Kışı bilirim, hüzün mevsimi sonbaharı bilirim. Soğuk havaları bilirim, fırtınaları bilirim. Ilık mevsimler kaçtılar. Kendime bir bisiklet alacağım diye tutturduğumda kaç yaşındaydım? Ki karım, aman Allah'ım bu yaşta bisiklet demişti. Utandım, ona aslında 3 tekerlekli bisiklet istediğimi söyleyemedim. Oyuncak otomobilim, telgraf telinden arabam, çemberim, kafasına dokununca kuyruğu oynayan tahtadan at yaptığımdaysa oğlumun, baba bana mı bu at diye sorusuna hayır bana yanıtını verememiştim. Mevsimleri kaçırdım. Gitti mevsimler. Ne zaman zıplayan bir çocuk görsem, bir telgraf telinden araba, bir dönen çember, bir 3 tekerlekli bisiklet ya da yeşil parkın tahta bankında sevgilisine dondurma külah almış birini, kendi payıma yanarım. Ve boynumu büküp bilirim. Ben mevsimleri kaçırdım. İşte bu kitap. O kaçan mevsimlerdeki telgraf telinden arabam, çemberim, başına dokununca kuyruğu oynayan atım, 3 tekerlekli bisikletim. Daktilomun tuşları başına suratımı asarak otursam da içimdeki çocuk 3 tekerlekli bisikletine biner. 3 tekerlekli bisikletteki çocuk söyler, ben yazarım. Çember çevirerek, tahta ata atlayarak, telgraf telinden arabayı sürükleyerek. Kaçan mevsimlerin ardından gülerek. Yoksa bilirim. Mevsimleri kaçırdım. Bir vatandaş konuştu. Bir kedinin televizyona çıkıp konuşmasından sonra birçok kuşun, köpeğin, keçinin de konuştuğu haberleri geliyor. Özellikle televizyon kanalları konuşan birer kedi, köpek, kuş bulup ekrana çıkartma yarışına girdiler. Doğrusunu isterseniz ekranlara çıkartılan hayvanların konuştuğunu kimse anlamıyor. Ama spiker aslında konuşuyor dediğinde izleyenler "Aa, nasıl da konuştu?" demeye başlıyorlar. Geçen gün bir gazetede fotoğrafıyla birlikte vardı. Köpek de konuştu. Bir de konuşan kuzu var. Acaba konuşan Türkiye sloganı etkisini hayvanlarda mı gösterdi? En son yayımlanan kedi de konuştu haberinin peşinden birçok konuşmaz yaratığın dili çözüldü. İşte tam bu sıralarda haber yayıldı. Osman da konuştu. Kedinin konuştuğuna inananlardan birçoğu buna inanmadı. Yok canım, tabii, bir konuşuyor görseniz, konuşmamıştır, konuşmamıştır, konuşur gibi yapmıştır. Ya da size öyle gelmiştir. Hayır, hayır, resmen konuştu. Ve bunu duyan eş dost Osmanlara koşuşturdu. Osman divanda oturuyor. Yüzü asık, yere bakıyor. Üzerinde pijama. Parmaklarını diz kapaklarının üzerinde trompet çalar gibi indirip kaldırıyor. Osman konuştu haberini alıp gelenler, Osman'ın karşısındaki koltuklara yerleştiler. Koltuk bulamayanlar, yemek takımının sandalyelerini taşıyıp oturdular. Kimseden ses çıkmıyor. Herkesin gözü Osman'ın ağzında. Osman'ın gözü yerde, suratı asık. Arada bir tavana bakıyor. Giderek ev doldu. Asırlardır başına gelmedik kalmayan, ezilen, itilen, kakılan, hakkı ve hukuku yenilen ama hiçbir zaman ağzını açıp laf etmeyen birisinin konuşması şaşılmayacak şey mi? Osman konuştu. Haberini alan daire arkadaşları, akrabalar, kahvehane dostları, komşular, onların eş ve çocukları. Bu arada yakın il ve ilçelerdeki tanıdıklar da Osman konuştu. Haberini alır almaz otobüs, dolmuş, otomobil dolusu geldiler. Osman'ın karşısında üst üste, yan yana, alt alta yerlerini aldılar. Arada bir fısıldaşmalar duyulmuyor değil. Hiç de konuşacakmış gibi bir durumu yok. İnan olsun konuştu. Konuşmamış gibi ama. Vallahi konuşmasına konuştu da bir daha konuşur mu, konuşmaz mı onu bilmem doğrusu. Ya konuşmadıysa? Konuştu kesin. Birileri de televizyonculara haber verdi demek. Kanter içinde koşarak gelen televizyon ekibinin muhabiri, Osman'ın evinin önünde kameranın karşısına geçerek, "Sayın seyirciler, konuştuğu öne sürülen Osman adındaki vatandaşın evi şu arkada gördüğünüz bina. Şu anda kendisi içeride bulunuyor. Bu tarihi olayı, bu inanılmaz haberi size aktarmak için şimdi içeri giriyoruz. İşte kapı burası," dedi. Sonra mikrofonun ipini çekiştire çekiştire koşarak merdivenleri çıktı. Evdekiler televizyoncuya bilgi vermek için yarıştı. Nasıl konuştu bir görseniz, siz gözünüzle gördünüz mü? Ama söylediler, sayın seyirciler, şu anda Osman'ın konuştuğunu gören bir vatandaşla konuşuyoruz. Evet, nasıl oldu bu iş? Vallahi ne bileyim ben, böyle konuştu dediler, işi gücü bırakıp koşup acele geldik. Televizyonculardan sonra gazeteciler, radyocular, ajans muhabirleri de koşup yetiştiler. Osman divanda oturuyor, yani konuştuk konuşacak. Osman konuşacak gibi yapınca kameralar çalışıyor, flaşlar patlıyor, muhabirler kağıtlarını hazırlıyorlar. Osman'ın önüne belki 1000 tane teyp koydular ki konuşması ispatlı olsun. Bir ara konuşmasından umut kesilmedi değil. Kimi televizyoncu ve gazeteci konuşsaydı konuşurdu diyerek gitmeye kalktı. İşte o an Osman ağzını açar gibi yaptı ve konuştu. Ben içine ederim böyle hayatın. Osman'ın karşısına kümelenmiş kalabalıktan konuştu, çığlıkları yükseldi, sonra yeniden konuşması beklenmeye başlandı. Osman devamla, rezil ettiler memleketi arkadaş. Pahalılık, rüşvet, hırsızlık, pislik, vurgun, soygun, çeteler, mafya. Yani gel de konuşma. Böyle demokrasi olur mu? Öyle dedikleri gibi ekonomi iyi gittiği mittiği de yok. Biz enayi miyiz? Artık dayanacak halim kalmadı hakikaten. Ne olursa olsun konuşacağım. Hiç kimse de Osman sus demesin. Ve televizyoncular, gazeteciler, yerli yabancı ajans muhabirleri haberi duyurmak için teyplerini, kameralarını kapıp merkezlere koştular. Haber her tarafta yayımlandı. Bir vatandaş konuştu. Avukatımı istiyorum. Bilmiyorum, demokratikleşme paketinin içinde yer alan avukatımı istiyorum maddesi işe yarayacak mı, yaramayacak mı? Bu uygulama nasıl yaşama geçirilecek? Avukatımı istiyorum maddesi Batı toplumlarında tıkır tıkır işliyor. Ya bizde? Diyelim ki karakola düşen sanığın aklına demokratikleşme paketi geldi ve komisere dönüp avukatımı istiyorum dedi. Kıçını kaşımakta olan komiser kızdı. Ne istiyorsun? Avukatımı. Demek avukatını istiyorsun. Evet. Ulan burası Amerika mı Japonya mı? Sanık. Japonya'da da avukatımı istiyorum var mı? Varsa var yoksa yok. Cahil olduğum buradan da belli. Yani Japonya'da avukatımı istiyorum olsa ne yazar olmasa ne yazar. Burası neresi? Türkiye. Türkiye'de kimse karakoldan avukatını aramış mı? Söyle bakalım. Demokratikleşme paketi gelmedi mi? Geldi. İçinde avukatımı istiyorum yok mu? Bağır. Tamam işte. Telefonla avukatımı isterim. Bir defa jetonun yok. Demokrasi var, jetonun yoksa neye yarar? Jetonun var mı? Yok. Gördün mü işte. Jeton bulabilirsen, hadi diyelim ki demokrasiyi kullan. Ama jeton yoksa demokrasiyi nasıl kullanacaksın? Numarayı çeviririm. Çevir. Demokrasi düşmez. Burada demokrasinin çalışması için jeton gerekiyor. Ki sanık jetonu telefona koyup avukatını istesin. Bence zaten demokrasinin kendisi bir jeton sorunudur. Jeton düşmüyorsa Sanık sağını solunu yokladı, jeton bulamadı. Avukatımı istiyorum diye tutturunca komiser daha da kızdı. Ne istiyorsun? Avukatımı. Ne yapacak avukatın? Beni savunur. Nah savunur. Nasıl olacak bu iş? Demokratikleşme paketinde avukat aranır diyor. Desin, hani jeton? Sizde demokrasi jetonu yok mu? Demokrasi var da jetonu yoksa... Şiirsel devlet. Toplumumuzda ne kadar çok şair var bilemezsiniz. Şiir kitapları satmıyor, şair çok. Demek ki kimse kimsenin şiirini okumuyor, oturup kendisi yazıyor. Bin yıldan beri devlet yönetiminde de şiirin önemli bir yeri var. Osmanlı padişahlarının hemen hepsi şair. Vezirler şair, defterdarlar şair. Zamanla padişah fermanlarının ya da resmi evrağın şiir üslubu içinde yazılması bundan. Keza Cumhuriyet döneminde de devlet adamları şiirle yakından ilgili. Misal, rahmetli Turgut Özal sanatçı bir ruha sahipti. Nitekim Cumhurbaşkanı olup da devlet işlerinden biraz vakit bulunca bir şiir istiyorum diyerek eski dolapları karıştırdı. O eski şiirini buldu. Bir şiir istiyorum. Şöyle. Hatıralar yükselsin bir sazın namesinden, namelerle kesilen bir şiir istiyorum. Taş gönüller titresin o şiirin sesinden, hıçkırıklarla kesilen bir şiir istiyorum. Bunu duyan birçok anaplı o zaman şiir yazmaya başladı. Ya da bir şiir istiyorum mısrağındakini beyefendi şiir istiyor şeklinde değerlendirip pek çok şiir yazdırdı. Çankaya'ya birçok şiir geliyordu. Tabii Orhan Veli'den, Mehmet Akif'ten, Yunus Emre'den, Pir Sultan'dan birçok şiir de kılık değiştirip Turgut Bey'in önüne gitmedi değil. Oysa Turgut Bey en çok kendi şiirini beğeniyordu. Ve birçok besteci bir araya gelip Özal'ın şiirini el birliği ya da solfej birliği içinde bestelediler. Böylece şiir şarkı oldu. Süleyman Bey'in şairliği pek yok. O daha çok fıkra anlatmayı seviyor. Belki bir gün fıkralarından birisini beste yaparlar. Adamın birisinin bir karısı varmış diye başlayan bir beste olmaz mı? Daha doğrusu Süleyman Bey'in elinde bir nakaratı var. Binaenaleyh ama şiirin kalan tarafı yok. Amma ve lakin şarkı olduğuna göre binaenaleyh de olabilir mi, olamaz mı? Erdal Bey'in en güzel şiiri ise unuttuğu şiiri. Bir toplantıda İnönü'ye Sayın Genel Başkanımızdan şiir istiyoruz dediler. İnönü güzel bir şiirim var ama unuttum dedi. SHP'liler yine coşkuyla alkışladılar. Böylece yeryüzünde ilk defa olmayan bir şiir bizim sosyal demokratlar tarafından alkış almış oldu ve İnönü'yü kutladılar. Doğrusu çok güzel unutmuş. Bravo! Bu kadar güzel bir unutmak olur ancak. Yani nasıl da duygulu bir unutmak? Askeri dönemlerde demokrasiye ara verildiyse de şiir yazmaya ara verilmedi. Askerler de şiir yazdı. Örneğin, Kara Kuvvetleri Komutanı Muhittin Füsunoğlu Paşa'nın birçok şiirinden biri askeri marş bile oldu. Paşa şiirini okudu ve o sırada birliğinde askerliğini yapmakta olan Coşkun Sabah'a çağırıp emir verdi. Coşkun Sabah bir manga da asker istedi. Ki marş bestelerken onları yürütüp ayak ritmine göre ritim uygulayacak. Beste yapmak için nota sehpası, kalem, kağıt, solfej, enstrüman gerekmez mi? Buna ilave olarak da bir manga asker. Yine de marş hafif oyun havası gibi oldu. Yani bando çaldığında askerler ona göre yürüseler Bahriyeli çifte tellesi gibi geçecekler. Nitekim bir teftişte Genelkurmay Başkanı Füsunoğlu Paşa'nın kulağına eğilerek "Bu marşı hiç duymamıştım." dedi. Paşa atıldı. "Ben yazdım paşam. İyi de askerler niye döne döne gidiyor?" Şiir duygulu insanların işidir. İyi insanlar şiire ilgi duyarlar. Duygusuz insanlar şiir yazamaz. Tabii ki şiiri çıkar amacıyla kullananlar da olur. Yine baştan alırsak, Osmanlı padişahlarının maaşlı şairleri vardı. Metiye şiiri başına ise fazla mesai, sosyal haklar. Ki padişahların tümünün şiirlerde 200 kiloluk gürzü tek elle kaldırmaları bundan. Zamanımızda da bunun örnekleri görülüyor.
Ayrım sonu.